İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'de geçen haftanın öne çıkan teknolojik haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 772. bölümü 9-14 Şubat tarihleri arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Tekno Seyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli durumda bu mecralarda. Ve bu projeyi beğenen, destek olmak isteyen, devam etmesini isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Herkese destekleri için teşekkürler. Evet, biraz yoğun bir teknoloji gündemi var. Hem de donanım konuları ağırlıklı. Bizim en kemik takipçi kitlesinin sevdiği konular. Hemen başlayalım. Kolay bitmeyecek. Evet, ilk önce ilginç Türkiye'den bir rekor haberi var. Pek sık rastlamadığımız zam rekoru, vergi rekoru falan, yasaklama rekoru değil. Tıklama rekoru. 60 saniyede en çok tıklama rekorunu Foot Esports'un oyuncusu Yiğit Arslan kırmış. Guinness hakemleri, müşahitleri önünde resmi bir denemeyle 10 Şubat tarihinde Logitech Türkiye ile bir girişim yapıyorlar. Bir rekor kırma denemesi yapıyorlar. Ve 60 saniyede, 1 dakikada 760 tıklama. Bu da bir rekormuş. Yiğit Arslan, Yigox lakaplı Yiğit Arslan genç bir kardeşimiz bu rekoru kırmış. Bu rekorun kırılmasını sağlayan bir etken de Logitech'in faresi. Logitech G Pro X2 Super Strike diye bir fare. Özelliği, hani gelişmiş klavyelerde aktivasyon mesafesi ayarlanıyor ya, tuş ne kadar basılınca basılmış sayılsın. Bu farede de fare tuşları için böyle aktivasyon mesafesi ayarı falan varmış. Normal farelerle, hepimizin kullandığı farelerle bu sayılara çıkılmadığını belirtmişler. Bu fareyle bir dakikada 760 tıklama Guinness Rekorlar kitabına geçecekmiş. Resmi, hakemi, şahidi önünde kırılmış bu rekor. Peki, kutlayalım biz de hem Logitech'i hem Yiğit Arslan kardeşimizi. Bu haftanın bir İstanbul'daki etkinliği de biz sizinle daha önce paylaşmıştık aslında. Antek ürünleri Türkiye'ye geri dönüyor, Türkiye pazarına giriyor, satılmaya başladı zaten. Onlar bir ürünlerini, bizim daha önce katıldığımız etkinlik özel, birebir bir etkinlikti, bir görüşmeydi. Şimdi onlar bir basın tanıtımı yaptılar. Antek'in de 40. yılını kutluyorlar. 86 yılında kurulmuş Antek. Yeni ürünleri, bazıları Türkiye pazarında, bazıları Türkiye pazarına gelecek yeni ürünleri basınla paylaştılar. Çok çeşitli kasalar var. Hem artık hani o akvaryum kasalarda köşe değil de kavis uygulaması oldukça yaygınlaşmış. Hem hani tabii bütün kasalar ışıklı, renkli falan ama penceresiz kasa da var. Işıksız fanlar var. Daha etkin hava akışı sağlayan. Aslında her, hani fotoğraflar hep renkli ürünlere yöneliyor ama her türde ürün var adamların portföyünde. Mini ITX anakartlara yönelik daha ufak küp kasalar var falan. Evet, bizim TeknoSeyir'de geçmişte çok uğraştığımız şu, geçmiş dediğim birkaç hafta önce, çok uğraştığımız soğutucu bloğunun üzerindeki ekran meselesini de Antek şu alaya çıkarmış. Normal ekran koymuş artık, hani bilgisayarda ikinci monitör olarak gözüküyor soğutucunun üzerindeki ekran. Dolayısıyla isterseniz desktop'u uzatıyorsunuz, isterseniz oyunu orada oynayın. Hani aklınıza ne gelirse, önceden bir video hazırlayıp yüklemek falan gerekmiyor. Direkt monitör olarak gözüküyor soğutucunun üzerindeki ekran. USB üzerinden bağlı. Evet, çok hem soğutmada hem kasada iddialı ürünleri var. Ekonomik ürünleri de var. Hani bu firmaların OEM paketlerine falan girmeye hazırlanıyorlar. Dolayısıyla her kategoride kullanıcıya yanıt verecek ürünlerle Türkiye pazarında kalıcı yer almaya hazırlanıyor Antek. Biz de tekrar hoş geldiniz diyelim. Önemli bir marka. Geçen hafta, bu hafta konuşacağımızı söylediğim bir konu. Çin bellekleri. Çinli bellekler bellek krizini aşmaya yetecek mi? Olur mu, olmaz mı? Geçen hafta çok konuşulmuştu. Bu haftaya da devam etti. Şimdi bellek krizi malumunuz zaten. Çin'in iki tane bellek üreticisi var. Yonga üreticisi var. Birisi ismini geçenlerde çok duyduğunuz JXMT. JXMT, JXMT, CXMT tabii ki tam İngilizce okursak. Birisini de Türkçe okursam YMCT. Bunlar Çin'den DDR4-5 bellek üretebilen firmalar. Şimdi bu firmaların üretimi küresel krizi çözer mi? HP, Dell, Acer, Asus bu büyük firmaların bu Çinli üreticilerin yongalığını denemeye başladıkları biliniyor. Test etmeye başladıkları biliniyor. Ama hani bazı pürüzler var. Birincisi, özellikle CXMT bu alanda yeni görülüyor ve daha hani güven teşkil etmediği belirtiliyor. İkinci bir mesele, yine CXMT'nin yongalığının veri yoğunluğunun az olduğu, yongaların fiziksel olarak büyük oldukları belirtiliyor. Yüksek hızlarda çalışması için gerilimin, standartların, alışılmış değerlerin çok üstünde kullanıldığı, bunun da ısınma sorunları yarattığı belirtiliyor. Böyle pürüzler var. Ama belki de hani bizi belki Türkiye'de çok ilgilendirmiyor ama en büyük pürüz bu firmalar Amerika'nın yasaklı listesinde. Amerikan firmaları, Amerikalı, Merkez Amerika'da olan dizüstü üreticileri falan bu firmalardan yonga alıp da sistem üretemeyecek. Çünkü Amerika'nın yasaklı listesinde. Merkez Amerika'da olmasa bile Amerika bunların ürünlerini kullanan firmalara dolaylı yollardan baskı yapacak. İşte Amerika'da sattırtmayacak falan filan. Dolayısıyla en büyük aşılması gereken engel o. Bir de bu konular konuşulurken şöyle bir bu hafta ironik bir haber geldi. Acı acı gülümseten bir haber geldi. Aynı dünyanın büyük bellek üreticileri gibi CXMT'nin de HBM belleğe, yapay zeka sistemleri için HBM belleğe yöneleceği, üretim kapasitesinin ilk başta %20'sini HBM3 belleklere yönelteceği haberi geldi bu hafta. Yani dünyadaki o büyük üreticileri onları sürdürdüğü senaryo Çinli üreticilere de yansıdı. Bir şey değişmiyor. İlk başta %20 HBM3 belleğe de yönelteceklermiş. Bunun da özellikle Huawei'yi çok ilgilendirdiği. Çünkü Huawei Çin'de yapay zeka gücü haline gelmekte, bellek sıkıntıları var. Huawei'nin yapay zeka modüllerini güçlendirmekte bu belleklerin kullanılacağı belirtiliyor. Yani Çin üretimi yongalar krizi çözer mi? Peki öyle bir şey beklemeyin. Şimdi bellek krizine HP'den alternatif çözüm geldi, alternatif yaklaşım geldi. Dizüstü kiralama hizmeti. Türkiye'de yok tabii, şimdi Amerika'da başlatmışlar. Omen Gaming Subscription, abonelik sistemi. 4 konfigürasyon belirlemişler oyun bilgisayarı. 3'ü AMD işlemcili, biri Intel işlemcili ama hepsi Nvidia RTX ekran kartlı. Modeline göre $49.99, $50 ya da 100, en yüksek modelde $130, $129.99 aylık kira var. 12 ay taahhütlü kiralıyorsun. Taahhütlü, hani 12 aydan önce cayarsan parayı ödüyorsun. Bir de şu var. Bu bir kiralama sistemi. İstersen 3 yıl kirala. Makine senin olmuyor. Öyle de bir durum var. İstersen yine aslında HP'ye ait olan HyperX kulaklık, HyperX mikrofon falan, onları da kiralama opsiyonu vermişler. Böyle bir hizmet başlatmış HP Amerika'da. Hani özellikle tabii uzun sürede pahalıya gelecektir. Bir laptopun parasından fazla parayı kira olarak harcayacaksın. Ama senin olmayacak o laptop. Ha, şöyle bir tersten bakabilirsin. Değiştirebileceksin. Hani sene sonunda bir daha sözleşme yapacaksan daha güncel laptopla yenilenmiş o yılın laptopu için sözleşme yapacaksın. Valla kar zarar hesabını çok ince yapmak lazım. Hani avantajları da olan, dezavantajı da olan bir hizmet bu. Bilmiyorum Türkiye'ye gelir mi? Omen Gaming Subscription. Amazon'un sahibi de diyor ki ya hani böyle ne makine falan uğraşacaksın. Bu işlem gücünü kirala bizden, buluttan. Hiç makineyi aradan çıkar, telefondan oynarsın. O da öyle yaklaşıyor. Bellek krizinin bir kurbanı network ekipmanları olarak ortaya çıktı. Routerlar özellikle. Şimdiye kadar bir iyi bir routerın maliyetinin %3'ünü bellek oluşturuyormuş. O oran %20'ye çıkmış. Telefon yani %20'ye, %7 gibi falan bir artış oluyor. Pardon, 7 katı gibi falan bir artış oluyor. Aynı artış belleğin fiyattaki payının artışı telefonlarda 3 katı olmuş şimdilik. Routerlar ekstra zarar görmüş bellek krizinden. Bakalım daha nelere yansıyacak. Bu arada söz son bellek krizi haberi, sıkıldığınızı biliyorum. Lenovo'dan da şöyle bir tavsiye geldi. Lenovo Amerika'nın başkanı Ryan McCurdy. Hemen ne ihtiyacınız varsa bir an önce satın alın, fiyatlar artacak demiş. Tabii satıyor adam, satacak. Şöyle tabii aslında o daha çok kurumsal tarafı düşünüyor. Diyor ki eğer altyapısını güncellemesi şart olan, bilgisayar altyapısı kendisi için kritik olan firmalar şu anda diyor alsınlar. Çünkü 2026 yılının muhtemelen diyor, onu da koymuş tabii. Muhtemelen diyor 2026 yılının en iyi fiyatları şimdiki fiyatlar olacak. Böyle bir an önce ne lazımsa alın diye tavsiyede bulunmuş. Tabii bu tavsiyeyi yapan satıcı bir firma. Dolayısıyla hani itibar edersiniz etmezsiniz, sizin bileceğiniz iş. Neyse, yine bir bellek haberi ama kriz haberi değil. Yenilik haberi. Intel bu sunucularda, yapay zeka sistemlerinde kullanılan HBM belleğe ZAM diye bir alternatif çıkarmış. Z Angle Memory. ZAM. Neyse adı ZAM ama ZAM'la alakası yok. Intel bir süredir bellek işine ısınıyor. Geçmişte de bulunduğu bellek işine SoftBank'ın SciMemory diye bir alt firmasıyla işbirliğine giderek bellek işine ısınıyor. Bu Z-Angle Memory'yi duyurmuşlar, ZAM kısaltması. Japonya'da Intel Connection Japan diye bir etkinlikte %40-%50 daha az güç tüketiyor HBM'e göre. Daha kolay üretiliyor ve daha çok bellek sığdırılabiliyor aynı alana. Belleklerin bağlantını HBM'de üst üste konan yongalar, çekirdekler direkt bağlıymış ama bunda hafif bir aralarında offset var. Çapraz bağlantılar, çapraz diziliyor. Evet, işte daha az güç tüketimi, daha az ısınma falan gibi her tarafından HBM'e göre avantajlıymış. Başka firmalarda kullanabilecekmiş bunu. Bakalım bir hani HBM'in yerine geçecek bir değişim rüzgarı başlatır mı bilemiyoruz. ZAM bizim için tanıdık ve bizim canımızı acıtan bir kelime. Yeni bellek teknolojisi. Şimdi işlemcinin çok derinlerinden, çok dibinden bir haber var. AMD Zen 6 mimariyle işlemcilerinde, yani gelecek yolda işlemcilerinde Intel'in Thread sistemini kullanacak. Şimdi şöyle, 1982 yılından beri Intel 286 işlemciden beri IDT, Interrupt Descriptor Table diye bir sistem var işlemcilerde. Bugün hala 82'den beri aynı şekilde yer alıyor. Mesele de şu arkadaşlar, hani siz bilgisayarınız hiçbir zaman aralıksız sizinle ilgilenmez. Siz hani ben bir program yazdım, şu anda o program çalışıyor, bilgisayarın bütün gücü ona gidiyor dersiniz ama tuşa bastınız mı, escape'e bastınız mı çıkar. Bilgisayar ilgisini, işlemci ilgisini arada bilgisayarın işte temel işlevlerini sağlayan diğer işte disk yönetimiydi, klavyenin okunmasıydı falan filan. Arada sizin yaptığınız işi bırakıp size hissettirmeden başka işlere de bakıyor. Bu hani Commodore 64'te falan bile böyle. Interrupt, kesinti deniyor buna. İşte onun mekanizmasını Intel 82'de 286 ile kurmuş, hala kullanılıyormuş. Şimdi tabii çok eskimiş bir yapı. FRED, Flexible Return and Event Delivery. Intel bunun yenisini yapmış. Ve ünlü programcı Linux'un mimarı Linus Torvalds da beğenmiş bu Intel'in yeni yaklaşımını. Şimdi AMD'de kullanacakmış, yani oturuyor. Intel ilk kez daha yeni piyasaya çıkmış olan Panther Lake işlemcilerde. Şu 300 serisi dizüstüler. İlk orada kullanıyor. AMD'de Zen 6'da kullanacakmış. Ama şöyle bir şey var. Siz bir program yazdığınızda eski işlemcilerde de çalışabilmesi için hem FRED'den yararlanacaksınız ama hem de IDT'yi de eskisini de kullanmanız gerekiyor. Yoksa programınız en son işlemcilerde çalışır ya da destekleyeceksiniz eskiyi de. İşlemciler de eski mimariyi kesip atamıyor. Onu da kullanmaları lazım. O yüzden şu anda bir geçiş dönemi. Şu an için programcılığın işi kolaylaşmamış, zorlaşmış durumda aslında. İkisini de desteklemeleri lazım. Ama bir süre sonra eski yapı atılacaktır. Yeni yapıyla daha verimli, efektif şekilde devam edilecektir. FRED sistemi. Nvidia'dan bir haber var. Nvidia'nın 5000 RTX 5000 süper ekran kartlarını çıkartmayacağı resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen artık herkesin bildiği, kabullendiği bir şey. Sektörün kabullendiği bir şey. Ama dediğim gibi Nvidia'nın resmi bir açıklaması yok. Onun yerine bu ekran kartı çıkmadan geçecek olan bu senede Nvidia'nın bir 5090 Ti gibi çok çok üst bir kart çıkartabileceği dedikodusu çıktı bu hafta. Bayağı da işte bu dedikoduyu haber yapanlar güçlü dedikodu kaynaklarına dayandırdıklarını söylemişler. Evet, hani adı 5090 Ti mi olur yoksa eski Titan serisinden mi olur bilinmiyor. Teknik olarak ne özellikleri olacak o da çok bilinmiyor. Ama 2026 sonbaharında 5090'ın daha üstü bir kartın çıkmasının olası olduğu şaşırtmayacağı haber olmuş. O herhalde biliyorsunuz en yüksek modellerin Ti'yi olmuyor. Herhalde o geleneği bozmazlar. 5090 Ti herhalde demezler. Yine o eski Titan ismini canlandırırlar tahmin ediyorum ama bunun tamamı da boş çıkabilir tabii ki. 5090 demişken MSI'dan ilginç bir haber geldi. CES'te sergiledikleri GeForce RTX 5090 32G Lightning Z modeli. Üzerinde 8 inç OLED ekran olan bir ekran kartı. Bu çıktı, Türkiye'ye de gelmiş, Türkiye'de de satılıyor. Bu ekran kartının kendi suyla soğutma sistemi var. Kartın üzerinde fan olmuyor o yüzden. Kendi 3 fanlı sıvı soğutma radyatörü falan var, pompası var. Ekran kartı tarafına 8 inç OLED koskocaman bir ekran koymuş MSI. Orada sistemin işte sıcaklık falan bilgilerini gösterebiliyorsunuz. 1300 adetle sınırlıymış bu kartın üretimi. Ben bu yayından önce online mağazalara baktığımda 270 bin liranın biraz üzerinde fiyatı vardı. Ama işte böyle ürünler de var ve Türkiye'ye de geliyor, satılıyor. MSI hızlıca getirmiş Türkiye'ye. Bravo. Samsung'dan önce bir ekran teknolojisi haberi var. Tandem OLED çıkmıştı geçen yıllarda hatırlarsanız. İki kat OLED ekranı kullanarak OLED'in hem parlaklığını arttıran hem ömrünü uzatan teknoloji. O zamanlar biz demiştik ki sizi ikiyle durduran neydi? Tabii başkaları da öyle düşünmüş. 5 kat Samsung'dan. QD OLED Penta Tandem. Penta 5 demek zaten. Samsung bunu bir marka haline getirmiş. QD OLED Penta Tandem. 5 katmanlı OLED ekranlar. Aydınlatma verimliliğini 1.3 kat arttırıyormuş. Ömrünü 2 kat arttırıyormuş OLED ekranın. bu teknoloji. Televizyonda kullanıldığında 4500 nit parlaklık. OLED'in zaten zayıf tarafı bir aydınlatma ışık gücüydü ya. Televizyonda kullanıldığında 7500 nit, monitörde kullanıldığında 1300 nit parlaklık sağlıyor. VESA'nın bu OLED monitörler için Display HDR True Black şeyi var, sertifikası var. Display HDR True Black 500 alabilen ilk monitörmüş ya da tek OLED monitörmüş bu Penta QD OLED kullanan monitörler. Bu aslında Penta tandemi Samsung bir süredir kullanıyormuş ama bu işte QD OLED'e getirip bir de marka haline getirmiş, tescil ettirmiş. QD OLED Penta tandem. Bunun da iki katını koyarlar. 10 kat tandem olur. Evet, daha parlak ve daha uzun ömürlü OLED ekranlar yani. Samsung'un bir haberi de yine bellek tarafından LPDDR6X bellekler. Samsung LPDDR6X'in ilk örneklerini Qualcomm'a ulaştırmış denenmesi, onaylanması için. Ama Qualcomm bu yongaları, Qualcomm da AI yongaları, modülleri üretiyor yapay zeka için. O işte kullanacakmış. Telefonlardan önce o işte kullanacakmış. Bu LPDDR6X yongalı telefonların bizlerin eline geçmesi 2027-2028 gibi öngörülüyor. Ama teknoloji hazır. Bir bellek haberi daha ama bu haftanın son haberi G-Skill. Bu daha önce de konu olmuştu başka markalarla. Şu bellek modülleri, hani siz çarşıya gidiyorsunuz. DDR5 6400, 6800 alıp geliyorsunuz. Bilgisayarınıza takıyorsunuz. O modüller 4800 olarak çalışıyor. 5200 olarak çalışıyor. Çünkü sizin o 6400'ü, 6800'ü BIOS'tan ayarlamanız, seçmeniz, ayarlamanız lazım. Bu bir dava konusu oldu. Çünkü kimi kullanıcılar dediler ki ya bunun hiçbir yerinde öyle gireceksin, ayarlayacaksın falan yazmıyor. 8400 DDR5 8400 yazıyor. Biz de alıp bilgisayarımıza takıyoruz. Kimse bize bir şey söylemedi. Taktı, kızlandı falan diye seviniyoruz ama o aslında 4800, aslında 5200 çalışıyormuş. Dava ettiler ve tutturdular bir şeyler. Uzlaşmaya gitmiş. Hani mahkeme iki tarafa da mail vermemiş. Bir iki tarafında haklı olup olmadığı konusunda bir yorum yapmamış. G-Skill anlaşmaya gitmiş. 2.4 milyon dolar toplam tazminatla. Tazminat demeyelim de anlaşma bedeli diyelim herhalde. Onun tam hukuki tanımı nedir bilmiyorum. Tabii ki Türkiye yok burada. Amerika'daki kullanıcılar. İşte G-Skill geçen senelerde yüksek hızlı G-Skill bellek aldılarsa hak iddia edecekler. Genelde biliyorsunuz 5 dolar 10 dolar bir şey kazanılıyor bu davalardan. Ama kazanılıyor. Ama ben şunu merak ediyorum. Daha önce de yanılmıyorsam Corsair'le aynı konu gündem olmuştu. Ne olacak peki? Ne değişecek? Ürünlerin ambalajlaması mı değişecek? Ambalajlamasında mı şey mi yazacak? 8400 ama siz takarsanız 4800 çalışır. BIOS'tan ayarlamanız gerekir. Böyle mi yazacak? Adı böyle mi olacak modülün? Çok merak ediyorum bunun uygulamada yansıması ne olacak? Gündemde olmayan oraya bir haber ekleyebilirim. Corsair'de karton kutuyu bırakmış bellek modüllerinde, çünkü bu bellek kriziyle falan modüller değerlendi ya, türlü türlü suç ortaya çıktı. Değiştiriyorlar müşteriye gidecek modülleri, paketin içinden değiştiriyorlar falan. Corsair şeffaf plastik kutuya geçmiş, blister'a. Dışarıdan diyor müşteri paketi açmadan etiketleri görsün, içindekinin ne olduğunu anlasın diyor. Tabii etiketleri değiştirecekler şimdi de, o ayrı mesele. Discord bu hafta gündem oldu, şaşırttı. Geçen hafta Türkiye'deki uygulamayı, yapılacak şeyleri konuşmuştuk. Bu hafta hiç o konuda gelişmeler olmadı. Ne oyun konusunda, ne sosyal ağlara, gençlere sosyal ağ yasağı konusunda, ama bu meseleler bütün dünyada bu iletişim uygulamalarının, sosyal ağ uygulamalarının üstünde. Şimdi Discord küresel olarak şöyle, bizde zaten yasaklı. Küresel olarak şöyle bir uygulamaya gidiyor. herkesi çocuk kabul edecek. Yani teen diye geçiyor. Ne diyelim, ergen mi dedin? Türkiye'de teen'in karşılığı ne bilmiyorum. Discord bütün kullanıcıların yetişkin olmadığını, 18 yaş altı olduğunu kabul edecek ve herkese kısıtlı profil kullandırtacak. Yetişkinlere yönelik içeriklere erişemeyeceksin falan filan. Yaşını ispatlaman gerekiyor. Teen by default demişler bu düzene. Mart başında başlıyor. Herkese aynı anda değil, dalgalar halinde gittikçe yayılacak ama bütün dünyaya yayılacak bir uygulama. Mart başında başlıyor. Yaşını ispat, eğer 35 yaşındaysan yaşını ispat etmeni istiyor senden Discord. Ülkesine göre değişecek. Daha tam adı konmamış ama neler var gündemde? Kimliğin görüntüsünün gönderilmesi, video selfie. Kimi firmalar yaptırıyor ya, işte benim adım, bir metin veriyorlar size, onu okuyorsunuz. Bu tür şeylerle. Burada tabii sıkıntılar doğacaktır. Onu da işte Discord demiş ki, videoları falan biz sizin makinenizde işleyeceğiz. Bize gelmeyecek. O kimlik görüntüsü falan gibi şeyler de müthiş hızlı bir şekilde hani kontrol yapılacak ve görüntü silinecek bizim cihazlarımızdan gibi güven verecek taahhütlerde bulunmuş. Bakalım, Mart başında diyor. Bizde Discord zaten yasaklı ama hani erişiliyor VPN'le ya da DNS değiştirerek falan filan firmasına göre. Bizler de bunun kapsamında olacağız. Bu arada yine adetimiz değil ama şimdi aklıma geldi. Gündem dışı bir haber daha ekleyeyim mi? Reddit Türkiye'de firma kurdu. Reddit firma kursun, ofis açsın şeyi var ya bizim devletin. Reddit buna uyuyor. Türkiye'de firma kurdu. Geçen hafta duyuruldu. Neyse. Disney Plus abonelik sistemi, dijital platformu var ya. Disney bulaştığı bir patent davası nedeniyle Dolby Vision ve HDR10 Plus özelliklerini kısıtlamaya başlamış. Bazı ülkelerde komple kaybolmuş bu seçenekler ve gittikçe de Avrupa'da yayıldığı söyleniyor. Hatta bazı hani firmanın kendi ilgili hizmetin ilgili sayfalarında falan isminin bile geçmediği Dolby Vision'ın fark edilmiş kullanıcılar tarafından. Şöyle, Almanya'da InterDigital diye bir firmayla mahkemelikler. Bu InterDigital işte elinde bazı patent kütüphaneleri tutup büyük firmaları taciz eden firmalardan biri olarak görülüyor. Patent troll diyorlar ya. O firmalardan biri olarak görülüyor ama Disney'i de dava etmiş işte. 2025 sonunda başlamış bu işler. Şimdi patent davası nedeniyle bu Dolby Vision falan kaldırılmaya başlanmış. İyi güzel hani de... Kullanıcı da abone olduğunda vardı, şimdi yok. O zaman kullanıcıya da biraz para iadesi falan yapılsa bence. Neyse, umarım hallederler de bu gelişmiş teknolojiler yalan olmaz. Giden özelliklere yeni haberler var. Microsoft Windows 11'den iki özellik kaldırıyor. Birisi 3D Viewer. Bu zaten Paint 3D vardı, kalkmıştı biliyorsunuz. 3D Viewer yüklenebiliyor mağazadan ama 1 Temmuz 2026'da mağazadan da kalkacakmış. Tamamıyla kullanılmaz olacakmış. İkincisi de Windows'un çok derinlerinde bir özellik. Zaten normalde açık olmayan bir özellik. .NET Framework 3.5. Bu geliyordu ama sizin açmanız gerekiyordu falan. O komple kalkacakmış. Zaten şu anda .NET Framework 8 mi 9 mu ne var, aktif kullanılıyor. Kimsenin fark etmeyeceği iki gidiş. Windows'tan giden başka şeyler, Windows 11'den. Eski yazıcılara destek gidiyor. Ama şöyle de bir durum var. Zaten bu eski yazıcılara desteğin kalkacağı V3, V4 standardı printer sürücüleri diyor. Bu yazıcılara desteğin kalkacağını 2023'te duyurmuş Microsoft. Firmalara 3 sene vermiş. Şöyle, yazıcınızın firması size sürücü sağlıyorsa o yine çalışacak. Microsoft diyor ki ben kendim sürücü vermeyeceğim artık. Windows Update'ten ya da Windows Update katalogdan eski yazıcılar için sürücü vermeyeceğim diyor. Ama kuruluysa çalışacak. Yazıcılar zaten genel olarak sorun olduğu için yazıcının çalışmaması için bir bahane daha. Son Windows haberimiz. Son Windows haberi diyebilirim. Windows 11 26H1. Yani 2026 yılının ilk sürümü çıkmış aslında. Ama x86 işlemcili hepimizin bilgisayarlarına hiç gelmeyecekmiş bu güncelleme. Sadece Snapdragon X2 işlemcili ve bir de çıkarsa sürekli erteleniyor. Nvidia NX1 işlemcili, yani ARM işlemcili Windows bilgisayarlara bu 26H1 gelecekmiş. Herkesin x86 işlemcili, herkesin bilgisayarına sonbaharda Windows 11 26H2 gelecekmiş. Yani arkadaşınızda 26H1 görürseniz niye bende yok diye heyecanlanmayın, üzülmeyin. Snapdragon'lara sadece. Şey olarak da, özellik olarak da hani bir şey getirmediğini belirtmişler. Hani kimse dert etmesin kendine diye. Bir sadece hani ARM işlemcilerde çalışıyor. Sonbaharda asıl güncelleme. Bir de şöyle bir gidiş haberi var yine. Secure Boot sisteminin sertifikalarının süresi doluyormuş. 2011'den beri kullanılıyor Secure Boot Windows'ta. Bu 2026'da bu sertifikaların süresi dolmaktaymış. Güncelleme, eğer bilgisayarınız güncelleme alıyorsa, Windows'tan güncelleme indiriyorsanız, bazı bilgisayarlara BIOS update'i gerekecekmiş. Çıkıyorsa onlar da güncellenecekmiş süresi dolmadan. Ha, süresi dolarsa ne olur? Bir şey olmayacak. Bilgisayarlar açılacak. Sadece hani bu bilgisayarın güvenlik durumu nedir diye bir rapor istediğinizde güvenlik durumu biraz bozulmuş, degraded diye gözükecek. Secure boot çünkü çalışmıyor olacak ama bilgisayarınız açılacak. Şeyi bilmiyorum. Secure boot'u şart koşan oyunlarda o degraded durum sorun yaratır mı? Ben de bilmiyorum açıkçası. 2024 sonrası çıkmış hiçbir cihazda böyle bir sorun yok diyorlar. Eski bilgisayarları ilgilendiriyor ve hani şimdi kimi arkadaşlar işte ben güncellemeleri kapatıyorum falan diyor ya, işte çözüm değil yani, güncelleme gereken bir şey bu meselede. Güncelleme varsa mesele yok bu durumda mesela. Geçen haftanın ilginç bir haberi, düşündürücü bir haberi, Nvidia'nın OpenAI'ya vaat ettiği haber olan yatırımları yapmadığı, çok daha az paralar önerdiği konusuydu. OpenAI için işler iyi gitmiyor. Microsoft'un da artık OpenAI ile yolları ayıracağı gibi bir durum var. Neredeyse kesinleşmiş gibi. Microsoft'un yapay zeka konusunda dümeni tutan ismi Mustafa Süleyman bir röportajda 2026 yılında Microsoft'un kendi gelişmiş düzeyde yapay zeka modellerini kullanacağını açıkladı. Microsoft OpenAI'ye hala ortak. Hala OpenAI'dan bayağı bir OpenAI teknolojilerini kullanmaya, 2030'lu yıllara kadar kullanmaya falan hakları var, yetkileri var, lisansları var daha doğrusu. Fakat Microsoft OpenAI'ye daha fazla para yatırmayı pek düşünmüyor. Genel olarak sektörde bir OpenAI'ın çok hızlı yükselip, çok hızlı gidip bir süredir, o bayağı bir süredir diye de okuyabilirsiniz, beklenenleri veremediği, birazcık duraklama dönemine girdiği görüşü var. İşte Nvidia'nın da düşündüğü yatırımları elinde tutması, Microsoft'un bir süredir alternatif araması hep bunların işareti. Tabii OpenAI maçı çevirir mi, sürprizlerle gelir mi bilemiyoruz. Bu haftanın son teknoloji haberi. Sony Blu-ray kaydedici cihazları tam sonlandırıyormuş. Bu ay son cihazlar sevk edilmiş, devamı yok. Blu-ray kaydedici de hani eskiden video cihazlarımız vardı ya, hem kaset oynatırdı hem istersen televizyondan kayıt yapardın falan. Onun gibi Blu-ray'e kaydediyor televizyon yayınını falan. Blu-ray'e kaydediyor. Pek zaten Türkiye'de ya da Avrupa'da belki çok rağbet görmedi ama Japonya'da seviliyormuş. Sony Blu-ray zaten yazılabilir disklerin de üretimini bitirmişti geçen haftaların haberi. Blu-ray kaydediciler de dediğim gibi bu ay son sevkiyat yapılmış, daha üretilmeyecekmiş. Ama Blu-ray player'a devam. Filmleri oynatan Blu-ray oynatıcıya devam. Onlar azalarak da olsa devam ediyor. Evet, oyun dünyasından birkaç küçük haberim var. Diablo 2 için yeni genişleme paketi duyuruldu. DLC duyuruldu. Ruin of the Warlock. Bu oynadığımız, bildiğimiz eski Diablo 2 değil de Diablo 2 Resurrected. Hani Diablo 2'nin remastered'ı. Onun için bu paket çıktı. Evet, kaç yıldan sonra Diablo 2'ye yeni bir görev paketi mi desek? Genişleme paketi. Ruin of the Warlock. Ben Steam'e baktım. Tek başına bu paketi bulamadım. Diablo 2 Resurrected'ın bütün her şeyi içeren bir sürümü var. Bu Ruin of the Warlock dahil. O satılmakta ama sadece bu DLC'yi bulamadım. Oyunun içinden belki satın alınabiliyordur, onu bilmiyorum. Bu Battle.net'te falan da varmış. Game Pass'ta da var bu arada. Geçen haftaların şaşırtıcı olaylarından birisi. Highgard diye bir oyun çıktı. Çıkar çıkmaz gömüldü. Öyle kaldı, bitti. Şimdi Highgard iyice mezara kondu. Üzerinin toprağa atıldı. Geliştirici ekip de dağıtılıyormuş. Wild Light Entertainment. Başarısız olduğu için geliştirme ekibi de çok çok az kişiye indirilecekmiş. Temel desteği sağlayacak olan Highgard konusu kapandı diyebiliriz. Bu Sony'nin Concord muydu? Geçen senelerdeki büyük skandalı, büyük fiyaskosu onun yanına yerleşti bu Highgard. Pek günah da yoktu oyunun aslında. Niye böyle oldu anlamadık. Riot Games de bir dövüş oyunu çıkartmıştı. 2'ye 2 takımların dövüştüğü. 2XKO ismi böyle. 2XKO. Riot da onun ekibini küçültüyormuş. Yeterli geniş bir ekibi çalıştırmaya değecek bir momentum elde edilemedi demişler. 80 kişi kadar çıkartacaklarmış. Yarısı kadar zannedersem ekibin. Çıkartacaklarmış. Daha bırakmıyorlar. Ama işte yaşam destek moduna geçiriyorlar. Microsoft bu hafta bağımsız bir geliştiricinin geliştirdiği Uno Melon. Ekip midir, tek bir kişi midir bilmiyorum. Geliştirdiği Alumeria diye bir oyunu şikayet etti Steam'e, kaldırttı. Sonra da şikayetini geri çekti, vazgeçti. Bu Minecraft'a benzeyen görsellikte, benzeyen yapıda bir oyun. Microsoft demiş ki bu Minecraft'ın konseptlerini kullanıyor, assetlerini kullanıyor bu oyun demiş. Şikayet etmiş, Steam'den kaldırtmış. Ama tabii insanlar dev bir firmanın böyle bir hareket yapmasını hoş görmüyorlar. Tepkiler geldiği için Microsoft şikayetini geri çekmiş. Steam sayfası da bu Alumeria. Steam sayfası geri açılmış. Geliştiricisi de demiş ki en iyi şey gerçekleşti, senaryo gerçekleşti. Microsoft geri çekti demiş. Evet, bu haftanın 9-14 Şubat haftasının bizim radarımıza takılan teknoloji haberleri buydu. Teknoloji gündemi böyleydi. Haftaya 773. bölümde tekrar birlikte olmak umuduyla herkese iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.